Ayrım 12. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 167. Hilafetin kaldırılışına karşı tepkiler. Hilafetin ilga edildiği 3 Mart 1924 tarihli meclis oturumu 5 saat sürmüştür. Fethi Bey'in riyasetindeki celsede hilafetin kaldırılmasına ilk karşı koyan Kastamonu mebusu Halit Bey olmuştur. Hilafet ve İslam'ın siyaset prensipleri konusundaki klasik görüşleri savunan Halit Bey'i Gümüşhane mebusu Zeki Kadirbeyoğlu takip etmiştir. Kadirbeyoğlu'na göre memleketin bütün meseleleri hallolmuş mudur ki milli gelenekleri sarsacak böyle bir teklif meclise getirilmektedir. Zeki Bey, bendeniz müthiş bir ittihadı İslam taraftarıyım. Memleketin siyaseti namına hilafetin ilgasını kabul ederek düşmanlarımın eline vermek istemem demiştir. Zabıt Ceridesi Devre 2 Cilt 7 Sayfa 1. Klasik bir gelenekçi görüş ifadesi, hilafetin ilgasını hala milli hakimiyet prensibine dayanan devletin felaketi görmekte, İslam dünyasının kaybından endişe etmektedir. O İslam dünyası ki mukaddes cihat ilanını hiçe saymış, hilafetin sahibi Osmanlıların Hristiyanlar karşısında yenilmesini sağlamak için elinden geleni geri bırakmamıştır. Hilafetin kaldırılmasını savunanlar ise bir kısmı İslami esaslara, bir kısmı milli hakimiyet prensibine dayanmak suretiyle hilafetin ilgası konusundaki delillerini ileri sürmüşlerdir. Şeyh Saffet Efendi ile Adliye Vekili Seyit Bey, aynı zabıt ceridesi, ayrıca bakınız Tuna'ya İslamcılık cereyanı, sayfa 165. Meclisteki bu konuşma, hilafetin mahiyeti ve şeriyesi ismi altında ayrı bir broşür halinde neşrolunmuştur. Ankara 1340-1924. Halifelik müessesesinin tarihi gelişimini açıklamışlar ve bugünkü şekliyle siyasi iktidarın müstebidane bir kullanılışından ibaret olduğunu belirtmişlerdir. Delilleri usulü fıkha dayanmaktadır. Başvekil İsmet Paşa da hilafetin kaldırılmasını savunmuştur. İsmet Paşa'ya göre hilafetin kaldırılması demek ahkam-ı İslamiye'nin terki demek değildir. Milli hükümetin ilk amacı hilafeti kurtarmak idiyse de hilafet milli kurtuluş savaşı sırasında bu savaşa yardımcı olmamış, aksine onu engellemeye çalışmış, bu savaş mensuplarını fetvalarla şerir diye isimlendirmiştir. Hilafetin bu durumu başarı için hilafetin mevcudiyetinin şart olmadığını göstermektedir. Halifenin İslam dünyasının hakimi olması şeklindeki bir istek de bugünün siyasi şartlarına göre gerçekleşebilecek yapıda değildir. Bunun bağımsız devletleri halifenin politikasına uydurmak demektir. Bu ise Müslümanların birbirini yemesine sebep olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bütün milletler gibi Müslüman milletlerin de istiklalini istemektedir. Türkiye, hilafet bizdedir iddiası ile diğer milletlere siyasi ödevler yüklemek gayesinde değildir. Bu yönlerde cereyan eden tartışmalar sonucunda şer'iye ve evkaf vekaleti kaldırılmış, hilafetin ilgasından daha bir hafta evvel Hafız İbrahim Efendi, şer'iye vekaletinin baki olduğunu, onu şahsi kanaatlerin yıkamayacağını beyan etmiştir. Bakınız, Zabıt Ceridesi Devre 2 Cilt 6. Bu beyandan bir hafta sonra şer'iye vekaleti kaldırılmıştır. Bu olay, İslamcı gelenekçilerin Türkiye'deki gelişimden ne kadar habersiz, kendi kabuklarına kapalı, körpe bir milletle bağdaşmaz olduklarını göstermektedir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkmış ve hilafet ilga edilmişti. Hilafetin kalkışı ile Osmanlı monarşisinin teokratik sıfat ve kalıntıları da tarihe karışmış oluyordu. Hilafeti kaldıran kanun, milli hakimiyet prensibine dayanmakta, hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan mülga sayılmaktadır. Hilafetin kaldırılışı ile anayasada mevcut hükümlere rağmen teokratik yapının sonudur. Milletin müstakil hakimiyeti prensip olarak yerleşmiş, siyasi kudret, iktidar kendisini devamlı kontrol edecek, faaliyetlerini dini açıdan değerlendirecek bir organdan kurtulmuştur. Nihayet Türkiye yıllar yılı ülkenin gelişimine engel olan bir çıban başını deşmekle yarınki geleceklerini hazırlamıştır. Hilafetin ilgası fiili ve fikri tepkilerle karşılaşmaktan kurtulamadı. Silifke'de askeri hocanın hazırladığı nümayiş bastırılmış ve askeri hoca idama mahkum edilmiştir. Buna benzer olaylar Reşadiye'de, Bursa'da ve Adapazarı'nda da görülmüştür. Tuna'ya İslamcılık cereyanı 167. Cumhuriyetin ilanını hoş karşılamayan Rauf Bey ve grubu, tabi olarak hilafetin ilgasını da hoş karşılamıyordu. Refet, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar, Cevat Paşalar da onunla birlikti. İstanbul'da Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, Adana'da Abdülkadir Kemali Bey'in Tok Söz Gazetesi ile birleşen bu grup, devrimler içinde olan İsmet Paşa iktidarını yıpratmak gayesini güdüyordu. İktidarın, hilafetin ilgasından sonra giriştiği devrim hareketleri de bu çevrenin hücumlarını artırması için bir sebep olarak gözüküyordu. Bu grubun hükümet hakkında verdiği bir sual takriri İsmet Paşa tarafından istizah kabul edilmiş ve Raufçular meclis içinde kendilerini göstermeye başlamışlardır. Fakat devrimci mebuslar bunları cevaplandırmakta güçlük çekmemişlerdir. 5 ila 8 Teşri Nisani 1340 tarihlerinde cereyan eden bu tartışmalarla Rauf Bey, Riyaset-i Cumhur makamının hilafet ve saltanat makamının hukukunu aldığını ima etmekten kendini alamamıştır. Hakimiyeti Milliye 9 Teşri Nisani 1924. Mecliste yapılan hücumlar İstanbul basınında en büyük desteği bulmuş ve İsmet Paşa kabinesine karşı en çirkin hücumlar icra edilmiştir. Örnek olarak bakınız Yalman, Ahmet Emin, Sokaktaki Adam, Vatan, 6 Teşri Nisani 1924, Yalçın, Hüseyin Cahit, Ordu ve Siyaset, Tanin, 4 Teşri Nisani 1924. Basın hala Cumhuriyeti aleyhtardır ve onunla alay ederek isim değiştirmenin her işi yoluna koymayacağı ifade olunmakta, Mustafa Kemal saltanatı ve hilafeti gasp eden yerine mutlakiyet idaresini getiren bir kişi olarak gösterilmektedir. Yalman, Ahmet Emin, Sokaktaki Adam, 6 Teşri Nisani 1924 tarihli Vatan. Bu yazıda Mustafa Kemal tarafsız olmamakla, demokrasiyi yok etmekle ve saltanat adı değiştirilerek yine bir keyfi idare kurulduğu ileri sürülmektedir. Aynı fikri Refet Paşa da savunmuştur. Özek, Türkiye'de Laiklik, 84. İstizahın son günü olan 8 Teşri Nisani tarihinde Feridun Fikri Bey'in Cumhuriyet meselesini görüşmeliyiz teklifine en güzel cevabı Yunus Nadi Bey vermiştir. Yunus Nadi Bey, Rauf ve Feridun Beylerin Cumhuriyete hücumlarının gerçek manasının bu makamın hilafet Rauf Bey'ce hukuku vardır, sarihtir ifade mahfuz hukuku vardır. Sakın kimse almasın, günün birinde belki lazım olacaktır. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey'in hala efsaneden, safsatadan bahsettiğini belirtmiştir. Mahmut Esat, Recep, Necati, Vasıf Beylerin Cumhuriyeti ve Hakimiyeti Milliye'yi savunur ifadeleri, halifecileri susturmuş ve İsmet Paşa kabinesi 19 muhalife karşı 148 oy ile itimad almıştır. Görünüşü ne olursa olsun bu istizah hadisesi hilafeti koruma manevrası ve Mustafa Kemal'i yıpratma gayesi gütmekteydi. Rauf Bey'in İstizah takririnin müzakeresi sırasında çekingen tutumu, kendisinin savunuculuğunu yapan İstanbul basınında bile tenkit edilmiştir. Özellikle hareketin başarısızlıkla sonuçlanması, Rauf Bey'e karşı bir hava yaratmıştır. Yalman, Ahmet Emin, Meydan Muharebesi'nin neticesi, Vatan, 10 Teşri Nisani 1924 ve Sen ve Ben Kavgası, Vatan, 9 Teşri Nisani 1924. İsmet Paşa kabinesinin güven oyu alması, Raufçuların halk fırkasından ayrılarak Terakkiperver Parti'yi kurmalarına sebep olmuştur. 9 2. Teşrin 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan 10 milletvekili, 17 2. Teşrin 1924 tarihinde yeni fırkayı kurmuşlardır. Partiyi kuranlar içinde Rauf Bey, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşalar ve Adnan Adıvar Bey vardır. Parti programı, fırka, efkar ve itikadı diniyeye hürmetkardır hükmünü taşımaktadır. Reis-i Cumhur'un intihap halinde mebusluk sıfatını kaybetmesi istenilmektedir. Partinin neşrettiği beyannamede de totaliter hareketleri ve partilerdeki oligarşik temayülleri reddeden hükümler mevcuttur. Bu vesikaların metni için bakınız Tuna'ya Siyasi Partiler 615. Partinin kuruluşunu İstanbul basını coşkunlukla karşılamış ve kendiliğinden partinin sözcüsü durumunu almışlardır. Bu sırada 22. Teşrin 1924 tarihinde İsmet Paşa istifa etmiş ve Fethi Bey 2. kabinesini kurmuştur. Halk Fırkası, partinin prensip olarak Halk Fırkası ile aynı prensipleri koştuğunu, bu bakımdan partinin kuruluşunun boşuna olduğunu iddia etmektedir. Terakkiperver parti taraftarları ise yeni partinin daha demokrat ve hürriyetçi olduğunu ileri sürmektedirler. Ahmet Şükrü, iki fırka arasındaki başlıca farklar, Vatan, 22 Teşri Nisani 1924. Fakat parti halk fırkasının baskısı altında yaşayan, ızdırabın doğurduğu bir çocuktur. Halk Partisi'nin içinde bulunduğu yaran durumu, ehven-i şer olan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı doğurmuştur. Fevzi Lütfi, ızdırabın ve hürriyetsizliğin doğurduğu çocuk. Son Telgraf, 12 Teşri Nisani 1924. Fırka, meclis münasebetlerinde halk fırkası ile sinirli bir hava içinde çalışmış, çeşitli sualler ve tenkitlerle iktidarı yıpratmak yoluna gitmişlerdir. Bu arada meclis içinde 9 Şubat 1925 tarihinde Ali Bey, Halis Paşa'yı öldürmüştür. Bu olay havayı daha da gerginleştirmiştir. Halk fırkası yeni partiyi İttihat ve Terakki'nin devamı olmak, onun usulleriyle çalışmakla itham etmektedirler. Tevhid-i Efkar 3 Kanun Evvel 1924. Partinin gerçek gayesi hakkında Atatürk nutkunda şu beyanda bulunmuştur. Cumhuriyetçi ve terakkiperver olduklarını zannettirmek isteyenlerin aynı bayrakla ortaya atılmaları, dini taassubu galeyana getirerek milleti, cumhuriyetin terakki ve teceddüdün tamamen aleyhine teşvik etmek değil miydi? Yeni fırka, efkar ve itikadı diniyeye hürmetkarlık perdesi altında, biz hilafeti tekrar isteriz, biz yeni kanunlar istemeyiz, bizce mecelle kafidir. Medreseler, tekkeler, cahil softalar, şeyhler, müritler, biz sizi himaye edeceğiz. Bizimle beraber olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in fırkası hilafeti lağvetti. İslamiyeti rahnedar ediyor, size gavur yapacak, size şapka giydirecektir diye bağırmıyor muydu? Yeni fırkanın kullandığı formül, bu irtica kârane feryatlarla dolu değildir denilebilir mi? Bakınız efendiler, bu formül taraftarlarından birinin daha çok evvel 10 Mart 1923 tarihinde Maslup Cebranlı Kürt Halit Bey'e yazdığı mektuptaki şu cümlelere "Alemi İslam'ın mabihil bekası olan esasata hücum ediyorlar. Bu husustaki teşrihatınızı arkadaşlara da okudum. Hepsinde tezyidi gayreti mucib oldu. Garba temessül etmek tarihimizi, medeniyetimizi kaybetmeyi zaruri kılar. Hilafet müessesesini yıkmak, ladini bir hükümet tesisini düşünmek, hep istikbali İslam'ı tehdit edecek amilleri vücuda getirmekten başka bir netice veremez. Kadri isimli bir zatın Şeyh Said'e yazdığı mektupta da Kazım Paşa'nın fırkası Şeyh Said'e müzahir, ahkam-ı şeriyeye riayetkar ve dindar bir parti olarak tanıtılmaktadır. Kürt isyanına karışmış olan Şeyh Eyüp de İslamiyet'i kurtaracak partinin terakkiperver parti olduğunu ileri sürmüştür. İleri sürülen iddialara göre terakkiperver parti Cemiyet-i Halife-i İslamiye isimli gizli teşekkülü desteklemiş ve yapılacak kıyama dahi icazet vermiştir. Hükümet başkanı Fethi Bey'in ihtarlarını dinlemeyen partinin bilerek veya bilmeyerek yarattığı İslami şeriatı ve halifeyi kurtarma havası, İddiaları Kürt isyanı ile neticelenmiştir. Nakşibendi tarikatından Şeyh Said 13-14 Şubat 1925 tarihinde isyan etmiştir. Gerçek gaye yılların baş belası şeriatı ve halifeyi kurtarmaktır. İsyan genişlemiş ve sonuçta askeri kuvvetler isyancıları bastırmışlardır. Bu iç savaş vatancılar ile dinci halifecilerin savaşı olmuş ve vatancıların zaferiyle sonuçlanmıştır. Gazi'ye göre Türk tarihinde ilk defa askerlerimiz mefkureleri uğrunda asil bir maksatla harp etmişlerdir. Nutuk 1962 sayfa 889-890. Terakkiperver fırkanın birçok şubeleri isyan ile ilgili görülmüş ve mahalli idarelerce kapatılmıştır. Nihayet 3 Haziran 1925 tarihinde parti hükümet tarafından Takrir-i Sükun Kanunu'nun hükümlerine göre kapatılmıştır. Böylece dinin siyasi gayelere alet edilmesi olayı, dinin istismarı suretiyle oy toplama kaygısı ilk defa kesin bir cevapla karşılaşmıştır. Şeriat devrime karşı, 1922'den sonra girişilen devrimci hareketler, toplumda bir takım karşı koyucu hareketlere sebep olmaktan uzak kalmamıştır. Mevcut devlet nizamını, fikri esasları kökünden yıkan değişmeler, bilhassa dini veya dince değer izafe edilen konularda olduğu için, toplum bu değişmeleri rahatlıkla kabul etmemiştir. Yılların getirdiği şeriatı kurtarma, dini koruma avazeleri gene memleketin dört bucağında yükselmiştir. Şapka, harf, yazı, unvan, dini teşekküller, tekkeler ve zaviyeler gibi değişik konularda yapılan devrimler, toplumda dinin elden gitmesi şeklinde yorumlanmıştır. Devrimci ve laik devlet düzenine karşı girişilen gerici hareketler için bakınız Tuna'ya İslamcılık cereyanı, sayfa 178 ve müteakip. Hilafetin ilgası ile temel düzen olarak teokrasiye veda eden Türkiye'de, temel siyasi değişime paralel olarak yapılan toplumsal değişiklikler, bir bütün halinde laik devlet nizamına ve hayata geçişin ifadesidir. Teokrasiye inanmış gelenekçi kütleler ise bu değişimi kolay kabul edememiştir. Sırasıyla bir takım gelenekçi olaylar kendisini göstermiştir. Kürt isyanının başlaması üzerine meclis, 25 Şubat 1925'te dinin siyasi maksatlarla suistimal edildiği hakkında 556 sayılı kanunu kabul etmiştir. Ayrıca saltanata ait propagandaların men'ine dair 15 Nisan 1923 tarihli ve 334 sayılı kanun da değiştirilmiş ve 25 Şubat 1925 tarihinde hilafet lehindeki faaliyetler de yasak olunmuştur. Nihayet 578 sayılı ve 4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükun Kanunu kabul edilmiş ve bu kanuna istinaden isyan mıntıkalarında ve Ankara'da istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemeler bilhassa Kürt isyanının suçluları için teşekkül etmiştir. Ayrıca memlekette de örfi idare ilan olunmuştur. Toplumdaki bu huzursuzluklar cebri bir takım işlemlerin yapılmasına sebep olmuştur. 6 Mart 1925'te İstanbul'da 6 gazete kapatılmış, 16 Nisan 1925'te Tanin seddedilmiş ve 17 Nisan'da da Hüseyin Cahit yeniden tevkif olunmuştur. 635 sayılı kanunla 22 Nisan 1925'te o zamanki ceza kanunu değiştirilmiş ve Cumhuriyet'in korunmasına dair hükümler konulmuştur. 7 Mayıs 1925'te Hüseyin Cahit müebbeden Çorum'a sürülmüştür. 3 Haziran'da Terakkiperver Parti kapatılmış, 29 Haziran'da Şeyh Said ve 40 yardımcısı idama mahkum olunarak 30 Haziran'da cezaları infaz edilmiştir. 11 Ağustos'ta Ahmet Emin tevkif edilmiş ve 15 Haziran'da da Lütfi Fikri'nin beraatine karşılık 11 tarikati selasiye azası idama mahkum olmuşlardır. Bütün bu tevkifler şu gerekçeyle icra edilmiştir. Hilafetin hakimiyetini iade ve temin ve bunun etrafında beslenen amal ve ihtirasatı hariciyeye mutabık bir vaziyet ihdas etmek maksadıyla efkar-ı umumiyeyi ifsat ve teşviş eylemek. Devrimci Türkiye'nin karşılaştığı ilk reaksiyon doğuda Kürt isyanı olmuştur. Siyasi ihtirasların ve gelenekçi düşüncelerin sebep olduğu bu olay, yukarıda belirtildiği gibi sert tedbirlerle bastırılmıştır. Kürt isyanını takiben tekkeler, zaviyeler kapatılmış, memurların ve resmi kabullerdeki kıyafet düzenine dair yeni kararlar ve kanunlar çıkarılmıştır. Atatürk'ün Kastamonu gezisi bu devreye rastlar. 4 Eylül 1925'te Taksim'de yapılan bir baloya ilk defa Türk kadınları da iştirak etmiştir. Bakınız Cumhuriyet 6 Eylül 1925. 5 2. Teşrin 1925'te Atatürk Ankara Hukuk Fakültesi'nde "Biz bugün dini müsavatla değil, milli müsavatla bağlıyız." demektedir. Bakınız Hakimiyet-i Milliye 6 2. Teşrin 1925. İktidarın ve Mustafa Kemal'in bu davranışları toplumda yankılarını bulmakta gecikmemiştir. 24 Kasım 1925 tarihinde Erzurum'da hocalar yeni laik düzenin protestosu gayesiyle bir yürüyüş yapmışlardır. Bu olay üzerine Erzurum'da örfi idare ilan edilmiş ve muhakeme sırasında olayda Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti ile İslam Teali Cemiyeti'nin rol oynadığı anlaşılmıştır. 25 Kasım 1925'te Rize'nin Of ilçesinde silahlı Nakşibendiler isyana teşebbüs etmişlerdir. Amaç şer'i giyimi muhafaza etmektir. Bu arada 25 Kasım tarihinde 671 sayılı şapka kanunu çıkmıştır. 2 gün sonra 27 Kasım'da Maraş'ta softalar şapka giymeyeceğiz bağırışlarıyla gösteri yapmaktadır. Çerkeş'te cami kapısında şapka aleyhine beyannameler dağıtılmaktadır. Bu hareketlere katılan muhtelif softalar, gazeteciler istiklal mahkemelerince yargılanmaktadır. İskilipli Atıf Hoca Frenk Mukallitliği ve Şapka isimli risalesiyle bu değişime karşı koymuştur. İstanbul 1346, meclis içinde de Nurettin Paşa şapka kanununa muhalefet etmiştir. İdama mahkum olanlar içindedir. Toplum hayatı ise her zerresiyle teşkilattan kültürel hayata kadar yeni ideolojiye göre düzenlenmektedir. Bu devre kanunlar bolluğu devresidir. İktidar bilhassa yeni bir alfabenin hazırlıklarını yapmakta, çeşitli ön çalışmalarda bulunmaktadır. Türkiye milli istiklalini ve kültürel gelişimini tamamlama çabası içindedir. Reaksiyoner hareketler bir müddet için durmuştur. Bununla beraber Türkiye daha anayasasındaki hükümlere uygun olarak İslam dünyası ile İslami temaslarını devam ettirmektedir. 7 Haziran 1929'da açılan İslam Kongresi'ne Edip Bey'i resmen murahhas olarak göndermiştir. İzmir suikasti. 15 Haziran 1926 tarihinde gelenekçi cephenin geniş ve yeni devleti ideolojik bakımdan yıkmaya yönelmiş bir teşebbüsü İzmirli Şevki'nin İzmir valisine ihbarı ortaya çıkarmıştır. Atatürk'e suikast. 15 Haziran 1926 tarihinde Giritli Şevki, Lazistan mebusu Ziya Hurşit ile Sarı Efe Edip'in Gazi'ye suikast yapacağını bildirmiştir. Yapılan tahkikat İzmir suikast teşebbüsünün üçüncü olduğunu göstermiştir. Daha evvelki Ankara ve Bursa suikast planları su yüzüne çıkamamıştır. Teşebbüse çoğu eski İttihat ve Terakkicilerden, daha sonra Terakkiperver fırkadan olan birçoklarının adı karışmıştır. Şükrü Bey, Cavit Bey, Münir Hüstev, Hilmi Bey, Bekir Sami, Rasim Bey, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar Paşalar, olayla ilgili görülerek tevkif edilenler arasındadırlar. Adnan Adıvar hakkında ise gıyapta tevkif kararı verilmiştir. Bu konuda birçok vesikalara dayanarak İzmir suikastini tarafsız gözle açıklayan enteresan bir yazı serisi için bakınız Esen, Mekki Said, Atatürk'ü öldürmek istemişlerdi, Milliyet, 23 Şubat 1964 ve Mütakip. Yapılan incelemeler, Cumhuriyet Halk Fırkası'nı İttihat Terakki haline getirmek isteyenlerin bu işte başarısızlığa uğramaları üzerine devrimci tutuma karşı çıktıklarını ve Gazi'ye düşman olduklarını göstermiştir. Sanıkların hepsi monarşinin yetiştirdiği ve çağını aşamamış insanlardır. Hala Osmanlı İmparatorluğunu yok eden İttihat Terakki diktatörlüğünün hayaliyle yaşamakta, monarşinin gelenekçi fakat biçimci şaşasını aramaktadırlar. Kurtuluş Savaşı kendilerini bu eski oyuncaklara sahip oldukları kudretlere kavuşturacak zannetmişler, fakat umduklarını bulamamışlardır. Kabul edilen yeni düzen bütün alışkanlıklarını silip süpürmüştür. Bir noktaya kadar Gazi'nin yanında olan, onu destekleyen bu insanlar gelişimi kavrayamamışlar, ona karşı çıkmışlardır. Yeni düzeni Gazi şekillendirdiği için onu öldürmekle geçmişe kavuşacaklarını zannetmişlerdir. Eskiye dönüş amacı onları terakkiperver fırka içinde de birleştirmiştir. Fırkanın başarısızlığı kendilerini fiili durum takınmaya sürüklemiştir. Suikast üzerine derhal İstiklal Mahkemesi kurulmuş ve muhakeme sonunda 15 kişi idama mahkum olmuşlardır. İdama mahkum edilenler içinde Halis Turgut, Ziya Hurşit, Cavit Bey, İsmail Can Polat, Şükrü Bey, Sarı Efe Edip de vardır. Ankara Valisi Abdülkadir ile Kara Kemal de gıyaplarında idama mahkum olmuşlardır. Bunlardan Kara Kemal sonra yakalandığı sırada intihar etmiş, Abdülkadir Bey ise yakalanarak idam olunmuştur. Bu şekilde devrim tarihimizin en şen'i katilleri cezalarını bulmuştur. Olay, Türk devriminin her şeye rağmen yürüdüğünü ve çağın gerçeklerini kavrayamayanların dökülüp kaldıklarını göstermiştir. 7 Mart 1927'de olayların durulması üzerine istiklal mahkemeleri lağvedilmiştir. Buna rağmen bu seneler içinde bazı ufak tefek olaylar kendisini göstermiştir. Atatürk'e suikast için Sisam'dan gelen ve sonunda kimi yakalanırken öldürülen, kimi ise idam olunan Hacı Sami ile çetesinin hikayesi ve Bursa hadisesi softaların bu devre içindeki son hareketleri olmuştur. Oldukça önem taşıyan Bursa olayı, İslam dinini kurtarmak için Bursa'da bir komitenin teşekkülünden ibarettir. Bu olay hakkında Bursa Mahkemesi, 9 Şubat 1929, 11 Nisan 1929 ve 16 Ağustos 1929 tarihlerinde 3 karar vermiş ve 9 kişi idama mahkum edilmiştir. Ağaoğlu Ahmet, İstiklal Mahkemelerinin faaliyeti, Hakimiyeti Milliye, 4 Ocak 1964. Laik ve devrimci cumhuriyete karşı 1930 yılını takiben de bazı olaylar kendisini göstermiştir. Bu olaylar için bakınız Tuna'ya, İslamlık cereyanı sayfa 184. 22 Aralık 1930'da Nakşibendi tarikatine mensup Derviş Mehmet ve arkadaşları İslamiyet'i şeriatı kurtarmak amacıyla silahlı bir baş kaldırmaya teşebbüs etmişler ve Kubilay isimli bir teğmeni şehit etmişlerdir. Bu olayların daha geniş bir dini teşkilat tarafından idare edildiği sonra anlaşılmıştır. Hükümetin bu olaya karşı davranışı kesin ve serttir. Laik nizamı her türlü tecavüze karşı korumaya azimli bir iktidar mevcuttur. 1933 yılında Kozanlı İbrahim ve arkadaşları gene şeriatı kurtarmak amacıyla bir yürüyüş yapmışlar ve Bursa halkı da kendilerine iştirak etmiştir. Türkçe ezanı protesto amaçlarıdır. 1935 yılında Siirt'te Şeyh Halit ve oğlu Abdülkuddüs de Nakşibendi tarikatı adına nüfuzlarını yaymaya, dini kurtarmaya kalkışmışlardır. Tecavüzkar hareketler kısa zamanda bastırılmıştır. Nihayet gene Nakşibendi olan Ahmet Kalaycı, 1936'da İskilip'te yeni bir dini sistem yaymak için çaba sarf etmiştir. 12. ayrımın sonu, sayfa 181.